Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Nisan ayını yarıladık. Takvim yaprakları 15 Nisan 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakara Suresi 177. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyruluyor. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Efendim, her cuma olduğu gibi bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Bakara suresinin 177. ayeti ışığında infak etmenin önemi üzerine sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan sağlık gündemi üzerine değerlendirmeleriyle telefon hattımızda olacak. Haftanın konu başlıkları ise şöyle: Çin, Latin Amerika ve Afrika'da vakaların seyri, Bulgaristan'ın Türkiye'den girişlere ilişkin yeni kararı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yoğun bakım açıklaması, COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması, COVID-19 erişkin hasta tedavisi rehberinde molnupiravir etken maddeli antiviral COVID-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme yapılması, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre. Haftanın öne çıkan sağlık haberleri ve ayrıntılar Güne Bakan'da. Güne Bakan başladı.
Thank you.
Kıymetli dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizle devam ediyor. Efendim, şimdi telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, selamünaleyküm. Hayırlı cumalar.
Aleykümselam, hayırlı cumalar kıymetli hocam. Az önce Fatih Koca'dan birinci sözü dinledik. Fatih Koca Bismillahirrahmanirrahim dedi ve biz de Bismillah diyerek sohbetimize başlayalım. Kıymetli hocam, bu hafta sizinle Bakara suresinin 177. ayetinin ışığında infak etmenin önemini konuşacağız. Dilerseniz ben bu ayeti kerimenin mealini bir okuyayım, ardından sohbetimize geçelim. Şöyle buyuruluyor: yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Kıymetli hocam, bu ayeti kerimeden yola çıkarak infak nedir, infak etmek neden önemlidir? İsterseniz buradan başlayalım mı?
Çok teşekkür ederim. Elbette. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Tabii buyurduğunuz üzere infak etmek Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği ve İslam'ın temellerinden olan bir kavram. Anlam olarak harcamak demek. İnfak harcamak demek ve özellikle maldan, yani ekonomik olarak, maddi olarak Allah Azze ve Celle yolunda harcamak anlamına geliyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in girişinde daha müminleri anlatırken, bu Bakara suresinin girişinde وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, onlar bizim kendilerine rızıklandırdıklarımızdan infak ederler diyor Cenab-ı Hak. Şimdi demek ki esasında kendimizden infak etmiyoruz. Yani kendi kesemizden, kendimiz sağladığımız, var ettiğimiz değil de Cenab-ı Hak biz size verdik zaten diyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, her birinize farklı farklı verdik. Kimine az, kimine çok verdik. Ve sizler de bizim bu size verdiklerimizden Allah yolunda infak etmelisiniz. Aslında elimize geçen bir araç gibi bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın uğrunda verebilmek için Cenab-ı Hakk'ın bizim elimize verdiği, hani biz bazen çocukları deneriz, çocuğa veririz, bizim ona verdiğimizi gösteririz.
Evet.
Sonra hadi sen de arkadaşına onun bir tanesini ver bakalım deriz. Diyelim 10 tane vermişiz ona biz. Ve diyoruz ki sen de arkadaşına o 10 taneden bir tanesini ver. Bakmışsın vermeye yanaşmıyor. Yani insan tabiatı özellikle çocuklarda daha belirgin. Henüz otokontrol gelişmemiş. Henüz kendisini yönetebilme hasleti ilerlememiş. Çok belirgin. Ya ben sana bak bunların hepsini verdim. Sen bunlardan bir tanesini, iki tanesini veremiyorsun başkasına diye.
Evet.
Onu kendisiyle yüzleştiririz. Esasında bu bütün bir hayat boyu devam eden bir yolculuğumuz bizim. Mal üzerinden. Niye derseniz, yani bizim bu malı yani elimizde tutma, biriktirme heyecanımız nereden kaynaklanıyor? Cenab-ı Hak dedi ki aranızda bir sevgi bağı oluşturuyoruz. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ. Bu insanlara sevdirilen şeyleri Cenab-ı Hak sıralıyor ayet-i kerimede. İşte kadınlar, oğullar, ondan sonra altın, gümüş, mallar, atlar, böyle. Cenab-ı Hak dünya hayatında bizimle kendileri arasında, bu varlıklar arasında ve iç içe erkeğiyle, kadınıyla karşılıklı belli bir ilişki kuruluyor. Ve biz bu ilişkiyi sıkı sıkıya korumak istiyoruz, çoğaltmak istiyoruz. Cenab-ı Hak da bizim akleden yanımıza sesleniyor. Diyor ki, yani bir süreliğine bulunduğunuz yerde bir süreliğine bu imkanlara sahipsiniz. Dolayısıyla sonunda biz zaten alacağız. O bakımdan biz henüz sizin elinizden bunları sonunda zaten almamışken, henüz almamışken, sizler bu iradeye sahipken bunlardan bizim uğrumuzda harcayabilin. Bunu sizden görmek isteriz. Böyle olduğu zaman kişi mala duyduğu sevgiyle demin okuduğunuz ayette geçen işte وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ malı vermesi sevgisine rağmen. Okuduğunuz ayette Cenab-ı Hak birri yani erdemli olmayı, iyi kimse olmayı sadece formal işte doğuya batıya dönmekten ibaret değil de başta Allah'a iman, Cenab-ı Hak ile kurulacak bir irtibat. Çünkü evet, var eden, yaratan Allah Azze ve Celle ile irtibat noktası işin başlangıcı. Hı-hı. Çünkü bir şey yapacaksak onunla olan ilişkimizin bir parçası olarak yapacağız. Ona duyduğumuz yani Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp sonra tanıdıkça Cenab-ı Hakk'ı Allah Azze ve Celle sevilir. Neden? Çünkü bütün Esma-ül Hüsna O'nundur. Yani en güzel olan Allah Azze ve Celle'dir ve her bakımdan en güzel olan Allah Azze ve Celle'dir. Kul Rabbini tanıdıkça kudretini, gücünü, azametini, esirgeyişini, rahmetini Cenab-ı Hakk'a meftun olur. Meftun olunca Rabbini çok sevince ki o onu var etmiştir. Annesinin karnında ona şekil suret vermiştir, hayata göndermiştir. Cenab-ı Hak göndermeseydi bizi yaratıp hayata hiç kimse bizi beklemezdi ya bu nerede kaldı diye. Çünkü önceden bir bilinirliğimiz yoktu. Biz gelince bizi tanıdılar huyumuzla, suyumuzla, şeklimizle, şemailimizle. O bakımdan esas aidiyetimiz Allah'adır bizi yaratmış olan. Kul Rabbini tanırsa bu iyiliğe birre adım atmış olur. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine vaat ettiği hem bu hayatı ve bu hayattan sonra vaat ettiği ahiret hayatını, Allah'ın meleklerini, indirdiği kitabı, peygamberlerini, bu Cenab-ı Hak ile kurduğumuz ilişkinin temel zeminini teşkil ediyor. Buradan yola çıkarak artık Rabbini tanıyor. Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın kelamını öğrenmiş, emirlerini biliyor, peygamberini tanıyor. Bunun için, bunu tanıyabilmesi için Cenab-ı Hak kendisine akletmek dediğimiz araç vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Bu fıtrat bunu başarabilmek için uygun bir yeterlilikte yaratılmış. Dolayısıyla bu aşamaları sağlayınca şimdi Rabbi adına iş yapabilme zamanı. Yani Allah'ı tanıyıp gücünü, kudretini bildikten sonra şimdi Cenab-ı Hak adına zorlukları göze alabilme zamanı. Bilirsiniz en büyük zorluk sevgi eşiğinde yaşanıyor. Yani insan en çok da sevdiğinden vazgeçmek, tutkuyla bağlı olduğu şeyden feragat etmekte çok zorlanır.
Evet.
O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki siz malı evet biz size sevdirdik. Yani dünyadaki belli başlı şeyler bunlar. Mal, evlat, efendim sevgili, eş ve etrafınızdakiler. Ama sizin bizi daha fazla sevmeniz gerekiyor. O yüzden olayın birimi nedir derseniz, yani ölçü nedir? Ölçü sevgidir. Kul Allah'ı daha çok seviyorsa, ki Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre gerçek müminler Allah'ı her şeyden çok severler ve en şiddetli şekilde severler. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenler اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Allah'a en şiddetli sevgi duyanlardır. Onların sevgisi kafirlerin mala, dünyaya ve dünyadakilere duyduğu sevgilerle karşılaştırılamaz diyor Cenab-ı Hak. Kafirler örneğinden yola çıkıp müminlerin kendisine duyduğu sevgiyi böyle tanımlıyor. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'ın sevgisi ise en şedid yani en şiddetli olandır. Dolayısıyla madem ki Allah'a duyduğu sevgi çok şiddetlidir, o zaman başka şeylere duyduğu sevgi onun yanında sönük kalır. Hı hı. Mala duyduğu sevgi sönük kalır mesela. O zaman harcayabilir. Kimin uğrunda harcıyor? Allah'a duyduğu sevgi uğrunda mala duyduğu sevgiden vazgeçiyor. وَاَعْتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Mala duyduğu sevgiye rağmen malını veren kimse Cenab-ı Hak dedi. Başka bir ayette de şöyle bir ifade var. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Mala duydukları, yemeğe, yiyeceklere duydukları sevgiye rağmen varıp onu başkalarıyla paylaşıyorlar. Ve bunu paylaşırken onlara diyorlar ki yani اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ. Biz sizi yedirip içiriyoruz ama biz bunu sadece Allah'ın yüzü için yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yüzü ne demek? Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği cennet nimetlerinin en üstünü olan onun cemaline, onun rızası. Çünkü Allah'ın cemalini temaşa eden, ona bakan müminler, Cenab-ı Hak dedi ki وُجُوهٌ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرًا. O gün o yüzler öyle aydınlık, öylesine mutludur ki اِلَى رَبِّهَا نَاظِرًا. Onlar Rablerine bakıp durmaktalar. Cenab-ı Hakk'a bakıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı, onun rızasını, cemalini görebilmenin aşkıyla, şevkiyle efendim, daha bu dünyadan bu uğurda sevdiklerini infak eden kimseler, mallarından infak edebilen kimseler,
evet.
O miskinlere dediler ki, yani biz sizi ancak onun için doyuruyoruz. Dolayısıyla başka bir hesabın içerisine girmeyin. Bize karşı bir minnet, bir eziklik asla duymayın. Biz başka bir dünyayı yaşıyoruz. Bizdeki bu size karşı yaptığınız bu infakın arka planında sizinle hiç ilgisi olmayan Yaradan Allah Azze ve Celle ile bir münasebetimiz, bir sevgi ilişkimiz, bir beklentimiz var. O bakımdan siz müşteri olun. İnneme nutaimukum livacihillahi. Bu ayet kadar kişinin infak ederken niyetini bu kadar belirgin kılan, yani infak nasıl bir şeydir derseniz, Cenab-ı Hak onun meselini وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, mallarından infak edenlerin meseli, misali var ya, dedi bunu وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ, kendilerinden yana bir ispat olarak tarif ediyor. Yani bunu yaşayınca kul döner kendine der ki, ya demek ki benim Allah'la aramda hakikaten somut bir ilişki var. Ben yoksa bu kadar parayı yani böyle bağışlayabilir miydim yani? Yok yere, değil mi? Hiçbir karşılık elde etmeden, hiçbir hesap, kitap ummadan. Tabii bunlardan da sıyrılabilmenin yollarını aramak lazım. Mesela işte kimselere gösterip de gösteriş niyetine girmeden, işte çok infak ediyor, hayırsever, şöyle erdemli biri demelerini, evet, umarak, böyle planlar ve hesaplar düşleyerek değil de, yani kişi dönüp baktığında hiçbir sebep yok düşünce dünyasında, beklenti dünyasında. Bir tek Allah'a duyduğu sevgi ve Cenab-ı Hakk'a duyduğu buluşma gününün özlemiyle onun cemalini göreceği, cennetine, evet, gireceği günün ümidiyle bunu yapmış buluyorsa kendisini, işte bu ispattır. Kişinin kendi kendisine kendisini ispat ettiği. وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Bu harikulade bir şey. Yani diğer ibadetlerin hepsinde belli ölçüde bu ispata dair kişiyi huzura, ümide kavuşturan hususlar var ama infak kadar duyulan, çünkü o kimse şöyle der, yani bu kadar parayla ben ne kadar araba alabilirdim, ben ne kadar ev alabilirdim, veya daha aşağıdan tutalım, ben ne kadar telefon alabilirdim, biraz daha aşağı inelim,
evet,
ben bu kadar şeyle ne kadar, şu kadar ihtiyacımı görebilirdim, ama bunların hepsinden vazgeçtim.
Nefis boş durmuyor.
Evet, çünkü o boş durmuyor ama yaptığı iş aslında kişinin bu süreçte olgunlaşmasını sağlıyor. Yani o bunlarla, nefisten ve şeytandan gelen bu telkinlerle aslında ne yaptığının iyice bir farkına varır ve bundan ötürü bunu Allah için yaptığında çok mutlu olur. O kişiler onlara dediler ki la nuridu minkum ceza. Biz sizden bir karşılık istemiyoruz. Ve la şukura. Sizden hatta bir teşekkür bile beklemiyoruz. Biz başka bir, tabiri caizse, kafayı yaşıyoruz. Başka bir niyet var bizde. Başka bir düşünce, başka bir hesap var. Üstün bir hesabın içerisindeyiz. Siz bize karşı asla bir minnet hissi içine girmeyin. Bu bağlam da çok mühimdir. Kur'an'da Cenab-ı Hak müminleri anlatırken ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَا. İnfak sonrası, yani infaka kadar giden süreç hakikaten zorlu bir süreçtir. Keşke infak ettikten sonra artık o bitmiş olsun, bitmiyor. Cenab-ı Hak kulunu hayatı boyunca imtihan edecektir, ediyor. Bir de şöyle bir süreç başlıyor. Siz infak ettikten sonra o kişilere yer yer karşı karşıya geliyorsunuz. Belli ilişkileriniz devam ediyor. Bir an geliyor. Siz bu kez minnet ve eziyet ile sınanıyorsunuz. Yani başa kalkacak mısınız? Yoksa o infak ettiğinizi sadece Allah için infak ettiniz. Unuttunuz gitti. Artık o kimseye başka bir gün, başka bir yerde, herhangi bir biçimde, ya biz de sana yani yardım ediyoruz, yani bunları da unutmayasın ha, hı hı, kabilinden satır arası yahut satır üstü, açık görünür yahut saklı, bunlar Cenab-ı Hak mennen ve la eza demiş. Eğer gerisinden infak edilen bir harcamanın, bir yardımın, Allah için yapılan bir yedirmenin dahi olsa, sonrasında böyle bir şey gelirse bunu Cenab-ı Hak iptal sebebi sayıyor. Bu çok korkunç bir şey.
Evet.
Dedi ki la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Sadakalarınızı minnet ederek, eziyet ederek iptal etmeyin. Korkunç bir şey. Belki de Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ya Rabbi benim bir de şu kadar sadakam vardı, bir de şu kadar infakım vardı diyeceğiz. Sonra Cenab-ı Hak bakacak, diyecek ki evet kitabında onlar yazılı ama bilahare onları sen iptal ettirmişsin. Nasıl iptal ettirdik? Bilmen nival eda. Minnet etmişsin adama, eziyet etmişsin, sözüyle incitmişsin, onu rahatsız etmişsin. Böylece biz de kuralımız gereği demiştik ki la tubtilu, iptal etmeyin. O bakımdan bu bir hassas süreç. Çünkü madem ki infak Cenab-ı Hak ile yaşanan sevgi sürecinin bir ürünüdür, sevgi süreçleri son derece hassastır. Hele ki Cenab-ı Hak ile yaşanıyorsa çok titiz, çok onu göz bebeği gibi korumalı. Ya Rabbi ben bunu sadece senin için yaptım diye bir sır gibi saklamalı. Şöyle bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahne anlattı. Bir böyle dostlar meclisini düşünün. Oturmuşlar bir gece vakti kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Böyle zengin kesimden böyle düşünün. Yanlarından bir fakir geçti ve onlara dedi ki yani ben ihtiyaçlıyım, bana yardımcı olabilir misiniz? Biraz ekonomik imkanlar sağlayabilir misiniz diye. Hiçbir adama yüz vermediler. O adam da çekip gitti. Derken o oturan dostlar meclisindeki zenginlerden birisi vakit bayağı geç oldu dedi ve ayaklanıp arkadaşlarıyla efendim vedalaştı, uzaklaştı. Hızlı adımlarla o fakirin arkasına, onun ardına düştü. Onu yolda yakaladı ve onun ihtiyacını ona sağladı. Bunu o adam sordu ki yani niçin orada vermedin, böyle yaptın? Bunu böyle olsun istedim dedi ve sen de böyle bil, artık unut, al benden bu yardımı. Allah Azze Celle o kişinin bunu sırf Allah için yapabilme, hiç kimseye göstermeme endişesini, kaygısını ve özenini diyelim son derece güzel karşıladı. Bu kul benim için bunu yaptı diye. Şimdi kulun yani infak noktasında Cenab-ı Hak dedi ki hani intubdu sadakati, eğer açıktan infak ediyorsanız feneyemmehir, yani güzel, kötü bir şey değil. Çünkü mesela zekatı açıktan yapıyoruz, özellikle
tabii
farz olan bir ibadet olduğu için. Ama ve intuhfuha, fakat eğer gizli tutarsanız, ve tuhel fukara, fakirlere böyle ulaştırırsanız gizliden, fahuha hayrun lakum, bu sizin için daha hayırlıdır. O bakımdan infak süreci bir sevgi ve aşk yolculuğudur, aşk sürecidir. Ve şöyle de bir özelliği var infakın, zaman boyutu yok. Yani zaman boyutu yok derken ne demek istiyoruz? Yani zamanla eş güdümlü olarak ilerlemiyor. Mesela namaz, diyelim 10 günlük namazınız olması için 10 gün olması geçmesi lazım. 10 gün farz ibadet namazı gerçekleştirebilmeniz için bu zaman boyutu var. Zamana ihtiyaç duyarsınız. Ama bir kimse şöyle bir hesabına girip, değil mi, banka hesabına girip veyahut da cebine işte yekün bir miktar parayı alarak bir günde bile, hatta bir saatte bile bir ömürlük infakta bulunabilir. O bakımdan zamandan bağımsız bu kadar üstün bir araç Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. O yüzden infak etmeyip etmeyip ömrünün sonuna yaklaşan, Sonra da birdenbire meleklerle karşılaşan kimseyi Cenab-ı Hak bize anlattı.
Evet.
Dedi ki: "وَاَنْفِقُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ." İnfak edin de birinize ölüm gelip de sonra şöyle demesin: "لَوْلَا اَخَّرْتَنِي يَا رَبِّ." Keşke beni geciktirsen, ötelesen biraz. Yani bir miktar rötar istiyor. Ölümden kurtuluşu falan istediği yok. Yani birazcık rötar istiyor. Şöyle 15 dakika kadar, yarım saat kadar. Ne yapacakmış o arada? "لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّدَّقَ." Beni geciktirsen de ben de tasadduk etsem, "وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ." Ve böylece ben de salihlerden olsam diye.
Evet.
Allah Azze ve Celle dedi ki, yani bu ana gelip de böyle bir pişmanlıkla geri, azıcık bir süre geri dönmeyi ümit edeceğiniz gün gelmeden önce bu tehlikeyi, bu riski göze almayın da siz infak edin.
Evet.
Diğer türlü kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ. Böyle tehlikeye atmayın ayeti var ya, biliriz insanın kendisini,
evet,
tehlikeye atmaması. Bu ayetin girişi böyledir. Allah yolunda infak edin de kendinizi tehlikeye atmayın. O bakımdan infak etmemek, eldeki malı hep biriktirmek, geciktirmek, sonraki günlere bırakmak, kulun, o ferdin, o kimsenin kendisi açısından aldığı büyük bir risk ve kendisine attığı büyük bir tehlikedir.
Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geldik. O kadar güzel anlatıyorsunuz, feyiz alıyoruz. Lakin bu bölüme son vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hatırıma düştü şimdi, siz dediniz ya, infak etmek o kadar zor bir durum. Nefis giriyor araya, şeytan giriyor. Efendim, bir de riya karışmasın istiyoruz. Allah rızası için yapıyoruz bunu çünkü. Hele ki şu mübarek ayda bolca, eğer imkan varsa, infak etmek gerek. Allah yolunda infak eden zengin birisini soruyorlar. O kadar çok hayır hasenat yapıyorsunuz ki kalbinize hiç mi gurur kibir gelmiyor? O zengin de diyor ki, hayır gelmiyor. Ben aşçının elindeki kepçe misaliyim. Yemek aşçıdan, aşçıya geliyor ama daha sonra kepçeden geçiyor. İşte ben o kepçiyim. O yüzden diyor, kalbime gurur kibir gelmiyor. Allah bizleri öylelerinden eylesin. Sadece Allah için veren, Allah için alanlardan eylesin şu mübarek günlerde. Kıymetli hocam, son sözlerinizi de alalım ve noktalayalım sohbetimizi.
Çok güzel betimlediniz. Girişte söylediğim, Cenab-ı Hakk'ın verdiklerini paylaşıyoruz. Eğer vermezsek, وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. Göklerin yerin mirası zaten Allah'a kalacak. Ama biz bu arada o şansı kaybetmiş olacağız.
Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Bizden haftaya inşallah başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek dileğiyle. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Bakara suresinin 177. ayeti ışığında infak etmenin önemini konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Canım yoluna kurban dostum ya Habib Allah. Şol seni sevenlere kıl şefaat anlara. Şol seni sevenlere kıl şefaat anlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Mümin olan tenlere cansın ya Habib Allah.
Aşıkam ol dildare, gülmürem şol gülzare. Aşıkam ol dildare, gülmürem şol gülzare.
Seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah. Seni sevmeyen nare yansın.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda. Sayın Karaaslan, merhaba.
Merhabalar.
Yine yoğun bir gündem var. Haftanın öne evet. çıkan sağlık haberlerini ve ayrıntılarını sizden alalım.
Teşekkür ediyorum Mustafa. Aslında son iki haftadır birazcık Covid-19 salgınından, küresel salgından uzaklaşıp başka haberler vermeye başlamıştık. Ama bu hafta biraz daha yine Covid-19 ağırlıklı haberler vereceğiz. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 500 milyonun üzerine çıktı. Ve bugüne kadar 6 milyon 206 bin 809 kişi hayatını kaybetti. Son aylara baktığımız zaman vaka sayıları özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok ciddi düşüş trendine girmişti. Önemli evet. ölçüde düşmüştü. Ancak hemen belirtelim, Latin Amerika ülkelerinde işte Brezilya'da, Meksika, Arjantin, Peru, Şili bu ülkelerde vaka artışları hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Ciddi bir düşüş seyri henüz oralarda gözlemlenemedi. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi Afrika ülkeleri. Afrika ülkelerinde de vaka sayıları ciddi Avrupa'daki gibi bir düşüş seyrine girmedi. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının başından beri üstünde vurgu yaptığı şey hala geçerli. Afrika kıtasındaki en büyük sorun aşıya erişimde hala istenilen düzeye ulaşmadı. Çok sayıda kişinin aşısız olduğu yönünde de açıklamalar var. Yine Avustralya'da çok ciddi bir BA2 varyantı, Omikron'un alt varyantı hatırlarsak görülmeye başlamıştı artık. Ve Avustralya'da da buna bağlı olarak vaka sayıları yüksek. Tekrar Çin'e gözler çevrildi aslında. Çünkü Çin'de bazı bölgelerde çok ciddi vaka artışları, hatta salgının başından bu yana en yüksek vaka artışları olduğu yönünde bildirimler yapılmaya başlandı.
Çok korkunç görüntüler geliyor. İzliyoruz.
Evet, aynen öyle. Özellikle Şangay ve önemli bir şehir, ülkenin en büyük şehri, en fazla vakanın görüldüğü şehir şu anda Çin'de. Evet. Ve bunun için kapanma kararı alınmıştı. Devlet Konseyi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kentteki 9 merkez ilçenin vaka sayılarına göre bir takım sınıflandırmalara ayrılacağını ve salgın tedbirlerinin kademeli olarak uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bunlar işte yakın kontrol bölgesi, düşük riskli, orta riskli diye ayrıldı. 14 günde vaka kaydedilmeyen yerleşimler düşük riskli olarak adlandırıldı. Ve yakın kontrol ve önleme bölgelerine bu vakalı bulgusu olan kişilerin girmesine izin verilmeyecek. O yüzden Şangay'da tedbirler çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Kapanma devam ediyor. Aynı şekilde Guangzhou'da da tedbirler arttırıldı. Burası da ülkenin en büyük kentlerinden birisi. Ve burada da çok ciddi bir şekilde vaka sayıları söz konusu. Yine Hong Kong'da vaka sayıları yüksek. Omikron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakalar 5. dalganın etkisinin hala sürdüğünü ama birazcık daha bu noktada azalma olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. Diğer ülkeler baktığımız zaman COVID-19'a karşı salgın korunma tedbirlerini özellikle Avrupa ülkeleri büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor. Ama bütün dünyanın gözü şu anda Çin'in üstünde nasıl bir strateji izleyeceklerine dair. Evet. Bu noktada önemli bir gelişme, Türk vatandaşlarının da çok yoğun olduğu ülkelerden birisi Bulgaristan. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı önceki günden itibaren ülkeye Türkiye'den giriş yapanlara uygulanan COVID-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğunu kaldırdı sevgili Mustafa.
Evet.
Bu arada bir şeyin yine altını çizmekte fayda var. Avrupa ülkelerinde vaka sayıları çok ciddi düşüş seyretti dedik ama son günlerde Almanya ve Fransa'dan da tekrar vakaların yükselişe geçmeye başladığı yönünde bir takım bilgiler geliyor. O yüzden tedbir kararları kaldırılmış ve insanlar daha rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Ama geçmiş tecrübelerimize bakarak Türkiye'de de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yurt dışında bir şeyler görmeye başladıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra Türkiye'de yansımalarını görmeye başlıyoruz. O yüzden Türkiye'de de 100 binli vaka sayılarından 5 binlere indik. Dün itibariyle 5127 kişinin testi pozitif çıktı ve 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı da hatırlarsak 250-270'lerin üzerindeydi. O yüzden sıfıra düşünceye kadar en azından böyle bir seviye düşüklüğü, yani ciddi bir düşüş yakalanmışken bireysel tedbirlere çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor ki tekrar olası riskleri yakalamayalım.
Evet, Sayın Karahasan, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen bu koronavirüse dair olumsuz haberler bizleri endişelendiriyor. Çünkü acaba tekrar o ülkelerden yurdumuza giren insanlar bizlere bulaştırır mı, ülkemize de yayılır mı kaygısı taşıyoruz. İnsanlarda sosyal medyaya baktığımızda bu kaygıyı gözlemleyebiliyoruz. İnşallah böyle bir durumla tekrar karşılaşmayız.
Kesinlikle öyle. O yüzden aşılanma çok büyük önem taşıyor. Şu anda Türkiye'de hala aşılanma oranları ikinci doz aşıda çok iyi bir seviyede ama %100'lere ulaşılmış değil. O yüzden mutlaka şu an %85.4 ikinci doz aşı olanların oranı, mutlaka bunu tekrar vurgulayalım, tanımlaması yapılmış olan kişiler rapel doz, yani hatırlatma dozları dahil aşılarını yaptırmaları korunmada büyük önem taşıyor. Çünkü maalesef birçok mutantı, yani varyantlarını görmeye başladık bu 3 yıl içerisinde, 2,5-3 yıl içerisinde. En son şu anda BA2 varyantı etkili olmaya başladı, Omikron'un bir alt tipi ve yeni varyantlarla karşılaşmayacağımızın bir garantisi yok. O yüzden herkesin gerçekten bunu bir yaşam biçimi haline getirip el hijyenine dikkat etmesi, olabildiğince tedbirli davranmaya çalışması, riskli olduğu bölgelerde kendini koruması büyük önem taşıyor. Evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yoğun bakımlara ilişkin Türkiye'de de bir açıklamada bulunmuştu. Tek COVID hastası olmayan hastane sayısının Türkiye'de 804 olduğunu söyledi. Hasta sayısı sıfır olan hastane sayısının da 519 olduğunu belirtti. Ve Türkiye'de şu anda yeni vaka ve ölüm oranlarının ciddi seviyede düşmesi çok sevindirici. İnşallah en kısa sürede sıfırlara ulaşırız.
İnşallah.
Birçok tedbir kararının uygulanmasından kaldırılmasıyla artık yeni bir dönem başladı. En sıcak haber dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi sevgili Mustafa. Merak konusuydu. Acaba maskeler de kalkacak mı? Ne olacak? Yeni bir takım kararlar açıklanacak mı diye. Sayın Koca, okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya bilim kurulu onun değerlendirileceğini söyledi. Bilim kurulu özellikle haftaya bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılardan birini yapacak dedi. O yüzden şu anda gözler haftaya yapılacak olan bilim kurulu toplantısına çevrildi diyebiliriz.
Hı hı.
Bunun yanı sıra önemli kararlar alındı bu süreç içerisinde. Birisi ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi oldu. Daha önce yürürlükte olan COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Peki ne oldu yürürlükten kaldırıldı dediğimizde, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar, ki bunda yönetici pozisyondakiler hariç tutuluyor ve gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar eskiden idari izinli sayılabiliyorlardı ama yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte artık idari izinli sayılmayacak. Bunun yanı sıra evden çalışma, hibrit çalışma modelleri vardı hatırlarsak. Onlar da bu genelgeyle birlikte kaldırılmış oldu. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı, aktivite, gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle telekonferans gibi sesli görüntü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesi bulunuyordu. Bu da bu yapılan genelgeyle kaldırıldı. Ve bu genelgede salgınla mücadelede bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tedbir ve kurallara uyulacağının altına çizildi sevgili Mustafa. O yüzden önümüzdeki günler gerçekten yeni kararların olabileceği, bunların ne aşamada ne şekilde uygulanacağı söz konusu. O yüzden önümüzdeki bir iki hafta önemli diyebiliriz.
Evet. Belki bu hafta şu antiviral COVID-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme de daha bir öne çıkıyor değil mi?
Evet, bununla ilgili de güncellemeler yapıldı. Buna göre molnupiravir etken maddeli ilaç aşılama durumuna bakılmaksızın tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif orta seyirli, semptomların ilk 5 gününde olan ve ağır COVID-19'a ilerleme açısından yüksek riskli bulunan 18 yaş üstündeki hasta gruplarında da kullanılmaya başlanacak. Hı hı. Bunun yanı sıra bu haftaki en önemli şeylerden birisi aslında hepimizi sevindiren ve gururumuzu gerçekten okşayan gelişmelerdi. Bunlardan bir tanesi yerli tanı kitimiz, yarım saat içerisinde sonuç veren yerli tanı kitimizin duyurumu olmuştu bunun yapıldığına dair ve pazartesi gününden itibaren de piyasalarda olduğu belirtilmişti. Türk bilim insanlarının bu noktada tıpta ne kadar başarılı olduğunun ve yerli ve milli çalışmalara imza attığının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi bu. O yüzden hepimizi oldukça sevindirdi. 30 dakikada dediğimiz gibi sonuç veriyor yerli ve milli COVID-19 tanı kiti ve TÜSEP Diakit olarak isimlendirildi. Bir başka önemli gelişmemiz ise yerli insülin üretimi içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçildiğini söyledi. İnsülin artık Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalığı olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi içinde Türkiye adım atmış oldu. Bunlar gerçekten ülkemiz adına çok sevindirici, çok önemli gelişmelerdi sevgili Mustafa.
Sayın Karaaslan, gündemde dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktardınız. Ayrıntıları sizden dinledik. Haftayı kapatıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta daha güzel sağlık haberlerinde buluşmak dileğiyle.
Mutlaka havalar da ısınıyor ama dediğimiz gibi bireysel tedbiri lütfen elden bırakmayalım. Kendimizi ve çevremizi riske etmeyelim. daha güzel haberlerde umarım buluşuruz.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Haftanın sağlık haberlerini kendisinden dinledik. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.